Ayrım 23.
Sayfa 238. Evliyazadelerde sadece Samim değildi yurt dışında okuyan. Gün gelecek İzmir Belediye Başkanı Evliyazade Refik Efendi'nin Nejat'tan sonra iki oğlu Ahmet ve Sedat da yurt dışında okuyacaklardı. Ahmet ve Sedat Doktor Nazım'ın okulunu tercih edeceklerdi. Sorbon. Ama tıp eğitimini değil iktisadı seçeceklerdi. O günlerde Maarif Nazırı Doktor Nazım'ın başı kayınçolarıyla değil kardeşleriyle dertteydi. Doktor Nazım'ın ağabeyi Ahmet Fazıl İstanbul defterdarıydı. Bir önceki görevi ise Selanik defterdarlığıydı. Selanik 1912'de düştükten sonra İstanbul'a gelmişti. Hatice ve Nazlı adında iki eşi vardı. Gerek kendisi ve gerek eşlerinin çok şık giyinmeleri, pahalı konaklarda oturup zengin davetlerde görülmeleri, haklarında kısa sürede yığınla dedikodunun çıkmasına neden oldu. Ağabeyi şık landolarla gezip şaşalı bir hayat sürerken, Doktor Nazım hakkı olan devlet arabasına bile binmek istemezdi. Bir gün Büyükada'da dost meclisinde sohbet edilirken Doktor Nazım'a ağabeyi şikayet edildi. Doktor Nazım hem üzüldü hem şaşırdı. Çok değil, 3 gün sonra gazeteler İstanbul defterdarı Ahmet Fazıl'ın Bursa'ya atandığını yazdı. Savaş ekonomisinden Maarif Nazırlığı da payını düşeni aldı. Doktor Nazım bu duruma da çare buldu. Maddi olanaklara sahip kişilerden Nazırlığı adına yardım istedi. Yardımda bulunanları ise tıpkı öğrencilerin eğitim masraflarını karşılayan kişilere yaptığı gibi nişanla ödüllendirdi. Savaş koşullarında Osmanlı halkının moralini yüksek tutmak, rejime olan inançlarını pekiştirmek amacıyla 1918'de İdman Bayramı organize edilmeye başlandı. Zaten 1916 yılından itibaren Çocuklar Bayramı kutlanıyordu. Yakın gelecekte Temmuz devriminin bu bayramları Osmanlı'nın küllerinden doğan Türkiye'nin bayramları arasında yerini alacaktı. Keza İzmir'de de belediye başkanı Evliyazade Refik Efendi halkı birbirine kaynaştırmak, onlara moral verebilmek için Vittol, Giro, Forbes, Patterson gibi İngiliz-Fransız levantenlerle işbirliği yaparak at yarışlarını tekrar başlattı. Kendisi de baş hakemlik yapıyordu. Savaş öteki İzmir'e uzaktı. Bornova'da René Lochner evinde müzik ziyafetleri veriyor, Madame Evelyn Lochner piyanosunun başına geçip güzel sesiyle aryalar söylüyordu. Karşıyaka'da Madame Fernand Jouffre'in salonunda verilen ziyafetler de pek parlak geçiyordu. Levanten gençler, Aliotti'lerin Karşıyaka'daki Villa des Algezi'nde piknikler yapıyor, müzik partileri veriyordu. Sporting kulüpte ise maskeli balolara katılmak prestijliydi. Bu balolarda danslar valsle başlıyor, kadrille devam ediyor, cakewalk'la bitiyordu. Bir de en şık elbiselerle Café de Paris adlı sinemaya gidiliyordu. Viyana Operet Kumpanyası gibi toplulukların operetleri ise kaçırılmıyordu. Bu eğlencelere İzmir'in tanınmış Türk aileleri de katılıyordu. İzmir'deki zenginler savaş koşullarında bile eğlenebiliyordu. Ama çok değil, biraz ötede Rus zenginlerin durumu pek parlak değildi. 1917'de Rusya'da çarlığa son veren sosyalist devrim Osmanlı'yı ve müttefiklerini sevindirdi. Yeni sosyalist yönetimin tek taraflı olarak savaştan çekildiğini açıklaması, Kafkas cephesindeki savaşın bittiği anlamına geliyordu. Artık Osmanlı Kafkas cephesindeki güçlerini diğer bölgelere kaydırabilirdi. Ancak Almanların kontrolünde Rusya'ya gidip devrim yapan Lenin'in Almanların yenilmesine neden olacağını kimse bilemezdi. Şöyle ki, Rusya'daki sosyalist devrim ABD yönetimini çok rahatsız etti. İngilizlerin baskılarına rağmen bir türlü savaşa girmeyen Amerika, Rusya'daki gelişmeler üzerine itilaf güçlerine katılıp Almanya'ya savaş ilan etti. ABD'yi Yunanistan takip etti. Yunanlılar da itilaf güçlerine katıldıklarını açıkladılar. Ve Rusya'daki sosyalist devrim Almanya'yı vurdu. Almanya'daki sosyalistler ayaklandı. Ocak 1918'de Berlin, Hamburg, Münih gibi büyük şehirler başta olmak üzere 1 milyon işçi greve gitti. Alman işçi sınıfı gerek sayısal gerekse örgütsel açıdan dünyanın en güçlü hareketini oluşturuyordu. Yenilmez Prusya ordusunun arkasındaki güç savaşa karşı bayrak açmıştı. İşçileri Alman donanmasındaki erler ve komutanlar takip etti. Almanya ummadığı yerden darbe yemişti. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu da benzer durumdaydı. Savaşın getirdiği yıkım askerler, işçiler ve köylüler arasındaki huzursuzluğu arttırdı. Donanmanın başını çektiği askerler savaş istemediklerini belirttiler. 6. Topçu Alayı ayaklandı. Başkaldırılar kanla bastırıldı. Ancak eylemler bitmedi. Grevler hızla yayılmaya başladı. Sadece Budapeşte de 300 bin işçi greve gitti. 15 Haziran 1918'de ülke çapında genel grev ilan edildi. Almanya ve Avusturya Macaristan iç işleriyle uğraşırken bir diğer müttefik Bulgaristan savaştan çekildiğini açıkladı. Bu arada ittifak devletleri kendi aralarında da sorunlar yaşıyorlardı. Örneğin Kafkasya konusunda Osmanlı ile Almanya arasında anlaşmazlıklar baş göstermişti. Osmanlı Azerbaycan'ı Almanlara bırakmaya yanaşmıyordu. Almanya ise Azeri petrolüne sahip olmak istiyordu. Sonuçta benzer nedenlerle ittifak parçalanma noktasına geldi. Her ülke kendi kurtuluşu peşine düştü. O günlerde İstanbul'dan İzmir'e gönderilen gizli mektup kurtuluş umudu peşindeydi. İzmir'de toplama kampı, 5 Ekim 1918. İzmir valisi Rahmi Bey, Sporting Kulüp atölyesinde ressam Çallı İbrahim'e portresine yaptırırken, İstanbul'dan acele notuyla gönderilmiş gizli damgalı bir mektup aldı. Mektubu Sadrazam Talat Paşa göndermişti. İngilizlerle sulh görüşmesi yapmaya hazır olduklarını bildiriyor ve Rahmi Bey'in bu işe aracı olmasını istiyordu. Osmanlı, İngilizlerle anlaşarak savaşı en az zararla kapatma arayışına girmişti. Peki Talat Paşa'nın İngiltere ile yapılacak bir barış anlaşması için neden İzmir valisi Rahmi Bey'i seçmişti? İzmir valisi Rahmi Bey ve belediye başkanı Evliyazade Refik Efendi ilk günden itibaren Almanya'nın yanında savaşa girilmesine karşıydılar. Cephelerde İngiliz-Fransız askerleriyle çarpışılırken onlar İzmir'deki İngiliz-İtalyan ve Fransız levantenleriyle çok iyi ilişkiler içinde olmuşlardı. Hatta 22 Kasım 1917 günü Atina'daki İngiliz elçisi Lord Granville, Londra hükümetinden aldığı talimat gereğince İzmir'deki esirlere çok iyi davranıldığı için Rahmi Bey'e teşekkür mektubu yazmıştı. N. Bilal Şimşir, Malta Sürgünleri 1985, sayfa 284. Rahmi Bey ve Evliyazade Refik Efendi bu tutumları nedeniyle zaman zaman Alman komutanlarla da karşı karşıya gelmişlerdi. Bir gün Almanlar Evliyazade Refik Efendi'ye esirler için büyük bir kamp hazırlığı yapmasını istediler. Refik Efendi Almanların isteğine bir anlam veremedi. Konu Vali Rahmi Bey'e de yansıyınca durum anlaşıldı. Almanlar İzmir'de yaşayan başta İngiliz ve Fransızlar olmak üzere Levanten aileleri bir kampta toplamak istiyordu. Gerek Rahmi Bey gerekse Evliyazade Refik Almanların teklifine önce pek aldırış etmediler. Unutturma yöntemini seçtiler. Ama Almanlar kararlıydı. Kamp meselesini halletmek için İzmir'e general bile tayin ettiler. Alman general Rahmi Bey ve Evliyazade Refik'le yaptığı toplantıda kamp sorununun acilen çözülmesini emretti. General valilik makamından çıkarken bu emrin altında padişahın mührünün olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi. İş ciddiydi. Rahmi Bey ve Evliyazade Refik ne yapacaklarını kara kara düşünmeye başladılar. İzmir'de bir toplama kampının olması şehir ekonomisinin çökmesi anlamına geliyordu. Almanların İzmir'den İngiliz-Fransız levantenleri kovmak için bunu maksatlı yaptıklarını düşünüyorlardı. Fakat sonunda çare buldular. İzmir Levantenlerinin önde gelen isimlerinden yakın dostları Henry Giraud'u çağırdılar. Durumu anlattılar. Henry Giraud, Almanların teklifini duyunca sarsıldı. Eşleri ve çocuklarıyla birlikte bir esir kampında yaşamayı hiç aklına getirmemişti. En fazla sınır dışı edileceklerini düşünüyordu. Ama yıllardır ailece görüştükleri Evliyazade Refik hemen teskin edici sözler söylemeye başladı. Emir padişahında ama tatbikat kendilerine bırakılmıştı. Vali Rahmi Bey tatbikatın nasıl olacağını hemen açıkladı. Lütfen Bornova ve Buca'daki aileleri içinizden birinin bahçesine toplayın, sabahtan akşama kadar aileler belirli yerde otursun. Beyler işine gitsin ama yine oraya dönsün. Bir müddet böyle idare edelim. Bana soracak olursa kamp yeri olarak orayı seçtiğimi söylerim. Birinci Dünya Savaşı sırasında Levantenlerin esir kampı yaşamları bir süre devam etti. İstanbul'dan İngilizlerle anlaşma umudu taşıyan mektup geldiğinde toplama kampı uygulaması devam ediyordu. Kaçış oylaması. Mektubu okuyan Vali Rahmi Bey, ressam Çallı İbrahim'den izin isteyerek hükümet konağına gitti. Başta belediye başkanı Evliyazade Refik olmak üzere, güvendiği mesai arkadaşlarını ve kentin önde gelen Levanten tüccarlarını valiliğe çağırdı. Talat Paşa'nın İngilizlerle masaya oturmak istediklerini belirten mektubundan bahsetti. Mektup bu topluluk tarafından müspet bulundu, hemen karar aldılar. Toplantıda bulunan Vilayet Yabancı İşler Müdürü Charles Karabiber Efendi ile Fransız tüccar Monsieur Edmond Giraud delege sıfatıyla Midilli'deki İngiliz temsilciliğine gideceklerdi. Yanlarında Talat Paşa'nın barış teklifini içeren mektubu vardı. Charles Karabiber Efendi ve Edmond Giraud Midilli'ye hareket ettiler. İngiliz temsilci bu konunun kendi rütbe ve görevini aşacağını belirtip heyetin Atina'daki sefir Lord Granville ile görüşmesinin daha iyi olacağını söyledi. Atina'daki sefir Lord Granville ise hiç umutlu konuşmadı. Osmanlı hükümeti sulh isteğinde geç kalmıştı. İngilizlerin kendilerinden bu kadar güvenli olmalarının nedeni Osmanlı'nın müttefiklerinin yaşadığı sorunlardı. Bulgar Kralı Ferdinand, Alman İmparatoru II. Wilhelm ve Avusturya Macaristan İmparatoru I. Karl taç ve tahtlarını bırakarak memleketlerini terk etmişlerdi. İhtilaf devletleri savaştan zaferle çıktı. Osmanlı ordusunun yenilgisiyle Sadrazam Talat Paşa kabinesi istifa etti. Doktor Nazım'ın nazırlığı ancak 2 ay 26 gün sürebildi. Yeni hükümeti kurma görevi Ahmet İzzet Paşa'ya verildi. Ahmet İzzet Paşa Osmanlı ordusunun bilgili komutanlarındandı. 1884 yılında harp okulunu, 1887'de ise harp akademisini birincilikle bitirmişti. Bu başarılarından dolayı askeri okullar müfettişi Goltz Paşa'nın, Kolmar von der Goltz, yardımcılığına getirilmiş, mesleğini ilerletmesi için Almanya'ya gönderilmiş ve Alman Genelkurmay'ında uzun süre Liman von Sanders'le birlikte çalışmıştı. Yani Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Almanlara ve İttihatçılara yakındı. Kabinesinde Dahiliye Nazırı Ali Fethi Okyar, Maliye Nazırı Cavit, Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay gibi İttihatçılar vardı. Harbiye Nazırlığını da üstlenen Sadrazam Ahmet İzzet Paşa Bakanlığı Müsteşarlığına da Albay İsmet İnönü Bey'i getirdi. Yeni hükümetin ilk icraatı İttihatçıların başta Ermeni tehciri olmak üzere bazı politikalarını aşırı ya da kanunsuz uyguladığını düşündüğü, Bursa Valisi İsmail Hakkı, Halep Vilayeti Polis Müdürü Saadettin, İçel Mutasarrıfı Mahmut Ata, Kavaklı Kaymakamı İdris Kemal gibi bürokratları azletmek oldu. Görevinden alınanlar arasında sürpriz bir isim daha vardı. İttihatçıların önemli kurmaylarından İzmir Valisi Rahmi Bey. Rahmi Bey, İttihat ve Terakki içinde Selanik'ten beri birlikte çalıştığı 1911'de Cemiyetin Katibi Umumi görevinde de bulunan yeni Dahiliye Nazırı Ali Fethi tarafından görevden alınmıştı. Vali Rahmi Bey görevden alındıktan sonra İttihat ve Terakki'nin acil çağrısı üzerine İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Yolculuktan önce Osmanlı'nın yenilgiyle birlikte şehirde taşkınlıklarda bulunan İzmirli Ermenilerden Madame Avadikyan'ı ziyarete gitti. Bilmezden gelerek mor, turuncu ve sarı renkli perdelere takılmış, yere kadar uzanan bezin ne olduğunu sordu. Madame Avadikyan milli bayrakları olduğunu söyleyince Rahmi Bey, "Madamcığım pek zevksiz buldum bunu. Rumların mavi beyaz bayrağı daha iç açıcı" diye alay ederek evi terk etti. Nail Moralı, Mütarekede İzmir 2002 sayfa 104. Rahmi Bey İstanbul'a doğru yola çıkarken İstanbul hükümetinin temsilcisi 10 günlük Bahriye Nazırı olan Hüseyin Rauf ve ikinci delege Hariciye Müsteşarı Reşat Hikmet İngilizlerle barış görüşmesi yapmak için İzmir'e geliyordu. İzmir'in bazı mahalleleri gürültülü, bazıları ise sessizdi. Sessiz olanlar Müslüman ve Yahudi mahalleleriydi. Şenlik yapanlar ise Rumlar ve Ermenilerdi. Levantenli'den ruh halleri karışıktı. Trenle gelen İstanbul Hükümeti Mütareke Heyetini Vali Vekili Nurettin ile Ordu Komutanı Cevat Paşa karşıladı. Rauf Bey başkanlığındaki Osmanlı heyeti Midilli Adası'nı Mondros Limanı'na demirlemiş İngiliz savaş gemisi Agamemnon'da İngiliz Akdeniz Donanması Başkomutanı Amiral Sir Arthur Calthorpe'la barış görüşmesi yaparken İstanbul'daki iddiaçılar geleceklerini tartışıyordu. Doktor Nazım çok kızgındı, yenilgiyi kabul edemiyordu. Osmanlı'nın tek başına da kalsa savaşa devam etmesi gerektiğini savunuyordu. Kendi görüşünü destekleyen sadece bir avuç iddiaçıydı. Onlar da Bulgaristan'ın çekilmesiyle Balkan cephesinin çökmesi üzerine sonucu kabul etmekten başka bir yol göremiyorlardı. Savaşın bilançosu Doktor Nazım'ın önerisinin hayata geçirilmesinin zor olduğunu gösteriyordu. Osmanlı 400 bin şehit vermişti, 180 bin asker yaralı ve 1,5 milyon asker ise tutsaktı. Görünen tablo bir gerçeği iddiaçıların yüzüne çarpıyordu. Hem Osmanlı hem de iddiaçılar kaybetmişti. Doktor Nazım'ın savaşa devam önerisi fazla tartışılmadı bile. Gündemin ikinci maddesi bundan sonra ne yapılacağı konusuydu. Doktor Nazım bir süre Anadolu'da saklanmayı, sonra çıkıp kurulacak mahkemelerde kendilerini savunmayı önerdi. Merkezi Umumi üyesi Kara Kemal, iddiatçıların önde gelen isimlerinin yurt dışına gitmelerini, sonra ortam müsait olunca dönmeleri teklifinde bulundu. Tartışmalardan sonra Kara Kemal'in önerisi kabul edildi. Bazı iddiatçı şeflerin yurt dışına gitmesine karar verildi. İddiatçılara bir kez daha yurt dışı gözükmüştü. Ayrıca 4 çekimser, 9 ret ve 35 kabul oyuyla İttihat ve Terakki Cemiyeti fırkası kapatıldı. Osmanlı'nın kaderine hükmeden İttihat ve Terakki isim olarak tarihe karışmıştı ama onun siyasal çizgisi bu topraklarda hiç yok olmayacaktı. Moda'daki evde heyecan ve hüzün iç içe. İki bacanak, Doktor Nazım ve Doktor Tevfik Rüştü'nün Aras, birlikte kaldıkları Moda'daki evleri o gece çok kalabalıktı. Doktor Nazım kıyafet değiştirip Anadolu'ya gitmek istediğini bir kez daha telaffuz etti. Ama karar alınmıştı, yurt dışına gideceklerdi ve giden iddiatçı şefler arasında o da vardı. Doktor Nazım ve arkadaşlarının yurt dışına çıkacağını çok az iddiatçı biliyordu. Onlar da veda için eve gelip gidiyorlardı. Misafirlerin hemen hepsi Doktor Nazım'ın yurt dışına çıkması konusunda hemfikirdi. Bunun iki nedeni vardı. Doktor Nazım, İttihat ve Terakki ile teşkilatı mahsusa eylemlerinden sorumlu tutulan isimlerin başında geliyordu. Cezaevine girebilir, hatta idam bile edilebilirdi. Ayrıca Doktor Nazım'ın uzun yıllar yurt dışında bulunup örgütlenme faaliyetlerinde bulunduğu için benzer çalışmayı yine yapması bekleniyordu. İddiatçılar pes etmek niyetinde değildi. Planlarına göre yurt dışına çıkanlar tıpkı daha önce yaptıkları hürriyet mücadelesinin benzerini verecekler ve iktidarı yine ele geçireceklerdi. Moda'daki evin ziyaretçileri azalmıyordu. Sürekli eski günlerden, anılardan bahsediyorlardı. Paris, Selanik, İzmir. Doktor Nazım eşi Beria ile birkaç dakikalığına baş başa kalabildi. Beria'ya İttihat ve Terakki Merkezi'ne aldığı 5 aylık maaşı olan 300 lirayı verdi. İzmir'e babası Evliyazade Refik Efendi'nin yanına gitmesini öğütledi. Kendi üzerine kiralık olan çiftliği son gün 9 bin lirayı elinden çıkarmıştı. Onu da eşine verdi. Cebinde yalnızca 18 lirası vardı. Beria paranın bir bölümünü iade etmek istedi ama o kabul etmedi. Ne de olsa kısa bir zaman sonra dönecekti. 18 lira yeterliydi. Beria ağlamaya başladı. Doktor Nazım çekmeceden sakinleştirici bir ilaç çıkarıp verdi. Beria sanki hap müptelası olmuştu. Su almadan hapı yuttu. Titriyordu. Anlamlı anlamsız kafasını sallıyordu sürekli. Doktor Nazım dinlenmesini öğütleyip salona döndü. Kızı Sevinç'i kucağına aldı, öptü, kokladı. 7 yaşındaki Sevinç babasının sık sık gittiği seyahatlerine alışmıştı sanki. Doktor Nazım kızıyla oynarken nedense odada bulunanların hepsi susmuştu. Sessizliği bozan Evliyazade Naciye Hanım oldu. Duygusal havayı dağıtmak için konuyu değiştirdi. Halide Edip adı var, Nakiye Elgün ve Fatma Aliye hanımefendilerle buluştuklarını, ABD Başkanı Woodrow Wilson'ın 14 maddelik barış planını Osmanlı Devleti için çok umut verici bulduklarını aktardı. Naciye Hanım'a göre Başkan Wilson Türklerin dostu ve savunucusuydu, Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakkını tanıyordu. Üstelik Amerika'nın emperyalist gayesi yoktu. Naciye Hanım, ABD'nin başında insan hakları savunucusu, idealist, dış politika uzmanı bir profesörün bulunmasının Osmanlı için şans olduğunu sözlerine ekledi. Son olarak Halide Edip hanımefendinin Wilson prensipleri cemiyeti kurmak için hazırlıklara giriştiği bilgisini de verdi. Moda'daki eve tekrar dönmek üzere konuyu da dağıtmadan araya birkaç minik not aktarmak istiyorum. Üsküdar Amerikan Kız Koleji mezunu Halide Edip adı var ve Amerikan Columbia Üniversitesi mezunu Ahmet Emin'in Yalman'ın girişimleriyle Refik Halit Karay, Celal Nuri İleri, Necmettin Sadak, Yunus Nadi Abalıoğlu gibi Osmanlı münevverleri Robert Kolej'de bir araya gelerek 4 Ocak 1919'da Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni kurdular. Kurucuların çoğunun sabetayist olması tesadüf müydü? Herhalde. Peki İstanbul'da Wilson Prensipleri Cemiyeti'ni kuranlar gerek ABD gerekse Siyonist politikaları hakkında ne kadar bilgiye sahiptiler? ABD Başkanı Woodrow Wilson Siyonizme yürekten bağlıydı. Özel görüşmelerinde Amerikan Siyonistlerinden bu eğilimini saklamıyordu. Aynen pek çok Amerikalı gibi dini sebeplerle Siyon'a bağlıydı. Museviler için Filistin'i barbar Türk'ten koparmak efsanesi başkanı da büyülemişti. Mim Kemal Öke, Kutsal Topraklarda İhanetler, Komplolar, Aldanmalar, 1991 sayfa 263. Savaş yılları boyunca ABD yönetimi Siyonizmi devlet politikası haline getirmişti. Kuşkusuz bunda ABD'deki Yahudilerin finans ve yayın dünyasına hakim olmalarının büyük etkisi vardı. ABD bu Siyonist politikalarını hayata geçirmek için İstanbul'a gönderdiği büyükelçilerini bile özel olarak seçiyordu. Amerika'nın savaş yıllarındaki büyükelçisi Henry Morgenthau ve arkasından gelen Abraham Elkus Yahudiydi. Dipnot. İlginçtir, ABD Ankara'ya gönderdiği büyükelçilerini hep Yahudi diplomatlardan seçmektedir. 54 kişiden oluşan büyükelçi listesinde yer alan isimlerin %90'ı Yahudidir. İsimleri tek tek yazarak uzatmak gereksizdir. James Spain, Robert Strauss Hoppe, Morton Abramovich, Mark Grossman, M. Robert Paris, Eric Edelman bunlardan sadece birkaçıdır. Soru basit, neden Yahudi büyükelçiler gönderilmektedir? Dünya Siyonist Teşkilatı Alman kökenli Yahudilerin elindeydi. Bu nedenle Siyonistler 1. Dünya Savaşı'nda ittifak devletlerine yakındılar. Ancak Amerika'nın savaşa katılması, Almanya'nın yenilmesi ve İngilizlerin Filistin'e girmesiyle birlikte ihtilaf güçlerine yaklaştılar. Aslında Siyonistlerin İngilizlere yakınlaşması bir yıl önce başlamıştı. İngiliz Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour'un adını taşıyan 2 Kasım 1917 tarihli Balfour bildirisi, Filistin'de bir Yahudi milli yurdunun kurulmasını talep ediyordu. İngiliz işgaliyle birlikte Yahudi milli yurdu kurulması amacıyla Filistin, Britanya Manda yönetimine sokuldu. Bu arada Yahudilerin Filistin'e göçleri hiç durmadı. 1914'te 90 bin Yahudinin bulunduğu Filistin'e ayda ortalama 3 bin kişi göç etti. Siyonistler Filistin'de bağımsız İsrail devletini kurmak için artık ne 2. Abdülhamid'e ne de İttihatçılara muhtaçtı. Amaçlarına ulaşmak için Amerika, İngiltere, Fransa ve Sovyetler Birliği'nde lobi faaliyetlerini sürdürüyorlardı. En çok güvendikleri ise Amerika'daki Yahudi sermayesiydi. Filistin'in İngilizler tarafından işgal edilmesiyle Siyonizm Osmanlı'nın gündeminden düşmüş müydü? Osmanlı münevverlerine Siyonistlere bir vatan bulma amacı taşıdığı için Wilson prensiplerine sıkı sıkı sarıldıklarını söylemek haksızlık olur.
ABD ve Sovyetler Birliği ezilen dünya ülkelerine bir umudun propagandasını ihraç ediyorlardı. Kendi kaderini tayin hakkı. Evliyazade Naciye Hanım gibi münevverler ABD'nin Osmanlı'daki Türklerin haklarını koruyacaklarına inanıyorlardı. Yani yurtlarından sürgün edilmemenin güvencesi olarak Wilson prensiplerini görüyorlardı. Evliyazade Naciye Hanım'ın ayrıca Amerikalılara sempatisi vardı. Damadı Fuat Hamdi Dülger, Amerika'nın Glen Tobacco şirketinin Türkiye temsilciliğini yapıyordu. Amerikalılarla bir iki yemekte İzmir'de yan yana gelmişlerdi. Amerikalıların kasıntı olmamalarından Naciye Hanım etkilenmiş, onları kendisine yakın bulmuştu. İngilizleri, Fransızları yakından tanıyordu. Onların bir umut olmadığını düşünüyordu. Ülkenin kurtuluşunun ABD'ye yakınlaşmakla mümkün olacağını söylüyordu çevresine. Kurtuluş için başka bir reçeteye gerek yoktu. Neyse, Moda'daki eve dönelim. Moda'daki veda gecesinin belki de en sakini Naciye Hanım'dı. Yeğeni sevinci kucağından indirmiyordu. Herkesi sakinleştirme görevi sanki ona verilmişti. Bir diğer evliyazade Doktor Tevfik Rüştü Aras'ın eşi Makbule şaşkındı. Evin içinde sürekli hareket halindeydi. Nedensizce sağı solu toparlamaya çalışıyordu. Telaşlıydı. Arda arda içilen sigaralarla evin salonunda göz gözü görmüyordu. Gece yarısına yaklaşılmıştı ki Doktor Tevfik Rüştü sevinçle eve girdi. Mondros mütarekesinin iyi şartlarda imzalandığını söyledi. Haber evin kasvetli havasını birden değiştirdi. Umutsuzluğa gerek yoktu. Mondros mütarekesinin sevinçli bir heyecan dalgası yaratmasının nedeni, anlaşmayı imzalayan Rauf Orbay Bey'in görüşmelerden döndükten sonra İstanbul gazetelerine "Devletimizin bağımsızlığı, saltanatımızın hukuku, milletimizin onuru tümüyle kurtarılmıştır" diye demeç vermesiydi. Heyecana Osmanlı Meclisi mebusanı da kendini kaptırmış görünüyordu. Mütarekeyi oy birliğiyle onayladı. Osmanlı Posta İdaresi mutlu bir olayı kutlarcasına anma pulları çıkardı. Osmanlı'nın başkenti İstanbul henüz gerçekle tanışmamıştı. Moda'daki evde artık ayrılık zamanı gelmişti. Doktor Nazım eşi Beria, kızı Sevinç ve yakın dostlarıyla vedalaşıp evden çıktı. Kemerinde kayınpederi Evliyazade Refik'in hediyesi tabanca vardı. Kimsenin uğurlamaya gelmesini istemedi. Yanında sadece güvenliği için teşkilatı mahsus adam birkaç fedai vardı. Moda iskelesine gittiler. Arnavutköy'de İhsan Namık Poroy'un evinde kader arkadaşlarıyla buluştu. Sabaha karşı. 8 kişiydiler. Enver Paşa, Talat Paşa, Cemal Paşa, Doktor Nazım, Doktor Rusuhi, Polis Müdürü Azmi, Bedri Bey ve Doktor Bahettin Şakir. Yağmur ve rüzgarın hakim olduğu karanlık bir gecede 8 yorgun adam denizin karanlığına karıştı. Dipnot. Konuyla ilgili anılarda gazeteci ve akademik çalışmalarda giriş tarihleri konusunda 2, 3, 7 ve 8 Kasım gecesi yazılmaktadır. Keza aynı karışıklık neyle gittikleri konusunda da vardır. İnanmayacaksınız ama kaç kişinin yurt dışına çıktığı bilgisi bile net değildir. Bazı isimler 7, bazıları ise 8 demektedir. Hatta koca koca profesörler giden gruba 7'ler, 7 başlar denildiğini yazmaktadır. Sorun Doktor Rusuhi Bey'den kaynaklanmaktadır. Bazı yazarlar Doktor Rusuhi'nin diğer grupla birlikte gitmediğini yazmaktadır. Oysa Doktor Rusuhi 1926 İzmir suikasti yargılanmalarında yurt dışına nasıl kaçtıklarını ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Yazar Süleyman Kocabaş, kitabı da Jön Türkler Nerede Yanıldı, sayfa 566, ne zaman? 2 Kasım 1918, neyle gittiler? Alman gemisi.